Ayrım 3, sayfa 27. Ne istediğimi biliyorum, dedi Meryem Celil'e. 1974 baharıydı, Meryem'in 15'ine bastığı yıl. Üçü birlikte dışarıda söğütlerin gölgesine üçgen biçimde yerleştirilmiş katlanır iskemlelerde oturmaktaydılar. Doğum günüm için ne istediğimi biliyorum. Biliyorsun demek, dedi Celil yüreklendiricesine gülümseyerek. İki hafta önce Meryem'in lafı oraya getirmesiyle Celil sinemasında bir Amerikan filminin oynadığını söylemişti. Özel bir film türüydü. Onun deyişiyle çizgi film. Baştan sona bir dizi çizimden oluşuyor, dedi. Binlerce çizimden. Onları filme alıp bir perdeye yansıtıyorlar. Seyirci de şekillerin hareket ettiği yanılsamasına kapılıyordu. Film çok yalnızlık çeken, deliler gibi bir oğul isteyen, yaşlı ve çocuksuz bir oyuncakçının öyküsünü anlatıyordu. Adam bir gün tahtadan bir kukla, bir oğlan çocuğu yontar ve oyuncak mucizevi bir biçimde canlanır. Meryem biraz daha anlatmasını isteyince Celil yaşlı adamla kuklanın başından bir sürü macera geçtiğini söyledi. Eğlence adası denen bir yer vardı. Sonra eşeğe dönüşen kötü çocuklar. Başlarına gelmeyen kalmıyordu. Sonunda bir balina tarafından bile yutuluyorlardı. Kukla ile babası yani. Meryem daha sonra filmi Molla Feyzullah'a ballandıra ballandıra anlatmıştı. Beni sinemana götürmeni istiyorum, dedi Meryem şimdi. Çizgi filmi izlemek istiyorum. Kukla çocuğu görmek istiyorum. Aynı anda havada bir değişim hissetti. Annesiyle babası iskemlelerinde huzursuzca kıpırdandılar. Meryem onların bakıştığını sezdi. Bu pek iyi bir fikir değil, dedi nana. Sesi sakindi, Celil'in yanında kullandığı şu kontrollü kibar ses tonu. Fakat Meryem onun sert, suçlayıcı bakışlarını hissedebiliyordu. Celil bacak bacak üstüne attı, öksürdü, genzini temizledi. Biliyor musun, diye başladı. Filmin kalitesi, görüntü pek iyi değil, sesi de öyle. Son zamanlarda makinede bir bozukluk var. Bence annen haklı. Belki de başka bir armağan düşünmelisin, Meryemco. Anne, dedi nana, gördün mü, babam benimle aynı fikirde. Daha sonra ırmak kenarında beni de götür, dedi Meryem. Bak ne diyeceğim. Seni alması, sinemaya götürmesi için birini göndereyim. Sana iyi bir yer ayırmalarını, istediğin kadar şeker vermelerini sağlarım. Nay, beni oraya senin götürmeni istiyorum. Meryemco, öteki kardeşlerimi de çağırmanı istiyorum. Onlarla tanışmak istiyorum. Hep birlikte gitmemizi istiyorum. İşte dileğim bu. Celil içini çekti. Bakışları uzaklardaydı, dağlarda. Meryem onun anlattıklarını çok iyi anımsıyordu. İnsan yüzünün perdede bir ev kadar büyük göründüğünü, orada bir araba kaza yaptığı zaman metallerin ezilişini, parçalanışını kemiklerinde hissettiğini. Şimdi de kendisini balkondaki özel koltukların birinde, kardeşlerinin ve Celil'in yanında otururken, dondurmasını yalarken görmek istiyordu. Tek arzum bu, diye yineledi. Celil yüzünde çaresiz bir anlamda ona bakıyordu. Yarın, dedi Meryem, öğlen, tam burada buluşalım, tamam mı, yarın. Gel buraya, dedi babası. Çömeldi, kızı kendine çekti. Uzun, çok uzun bir süre sıkı sıkı tuttu. Nana önce kulübenin etrafında dönenip durdu. Yumruklarını bir sıkıp bir açıyordu. Sahip olabileceğim onca kız varken Tanrı neden bana senin gibi bir nankörü verdi? Senin uğruna katlandığım onca şeyden sonra. Ne cüretle, beni böyle terk etmeye nasıl cüret edersin? Seni küçük hain, seni harami. Sonra alaya başladı. Senin kadar sersemini de görmedim. Seni umursadığını, evini kabul edeceğini sanıyorsun ha? Seni kızı gibi görüyor, evini alacak öyle mi? Baksana ne diyeyim. Bir erkeğin kalbi fesat, habis bir şeydir Meryem. Bir ananın rahmine hiç benzemez, kanamaz. Sana yer açmak için genişlemez. Seni tek seven benim. Bu dünyada sahip olduğun tek insan benim. Ben öldükten sonra hiç kimsen kalmayacak. Hiçbir şeyin olmayacak, bir hiç olacaksın. Sonra duygu sömürüsünü denedi. Gidersen ölürüm, cin gelir, ben de kriz geçiririm. Görürsün bak, dilimi yutup boğulurum. Beni bırakma Meryemco, lütfen gitme. Gidersen yaşayamam. Meryem bir şey demedi. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Meryemco. Meryem biraz dolaşacağını söyledi. Orada biraz daha kalırsa acıtıcı şeyler söylemekten korkuyordu. Cin'in bir yalan olduğunu, işin aslını Celil'den öğrendiğini, Nana'nın bir adı olan ilaçlarla iyileştirilebilecek bir hastalığı olduğunu, Nana'ya neden Celil'in sözünü dinleyip onun doktorlarına görünmediğini, onun getirdiği hapları almadığını sorabilirdi. Doğru sözcükleri bulabilse, annesine bir araç, bir silah olmaktan, yalanlarla doldurulmaktan, suçlanmaktan, kullanılmaktan bıkıp usandığını söylerdi. Nana'nın gerçekleri çarpıtmasından, onu yani Meryem'i dünyaya karşı sıraladığı sayısız şikayetten, çektiği binbir çileden bir tanesini, bu upuzun listedeki bir başka maddeye dönüştürmesinden nasıl bezdiğini. Korkuyorsun Nana derdi ona. Hiç tadamadığın mutluluğu benim bulmamdan korkuyorsun. Benim mutlu olmamı istemiyorsun. İyi bir hayatımın olmasını istemiyorsun. Habis, fesat kalpli olan sensin. Açıklığın ucunda Meryem'in çok sevdiği bir seyir yeri vardı. Şimdi de gidip oraya kuru, ılık otların üzerine oturdu. Herat buradan rahatça görülebiliyordu. Bir çocuğun oyun tahtası gibi açılmıştı aşağıya. Kentin kuzeyinde kadınlar bahçesi. Çarsuk pazarı, güneyde Büyük İskender'den kalma eski kayanın kalıntıları. Uzaktan uzağa devlerin tozlu parmaklarını andıran minareleri, insanlarla at arabalarıyla katırlarla kaynaştığını düşlediği sokakları seçebiliyordu. Başını kaldırıp bakınca tepesinde dönüp duran arada bir pike yapan kırlangıçları gördü. Bu kuşları öyle kıskanıyordu ki Herat'a gitmişlerdi. Kentin camilerinin, pazar yerlerinin üstünde uçmuşlardı. Belki de Celil'in evinin duvarlarına, sinemasının ön basamaklarına konmuşlardı. Yerden 10 tane şakıl taşı aldı. Diklemesini üst sütun halinde dizdi. Arada bir gizlice oynadığı bir oyundu bu. Nana'nın bakmadığı zamanlar. İlk sütuna 4 taş koydu. Hatice'nin çocukları. İkinciye Efsun'unkiler için 3. Son yani 3. sütuna da Nergis'in çocukları için 3 tane. Sonra 4. sütuna ekledi. Tek bir taş 11. Ertesi sabah dizlerine kadar inen krem rengi elbisesini, pamuklu pantolonunu giydi. Başına da yeşil bir hicap örttü. Hicap konusu fena halde canını sıkıyordu. Çünkü yeşildi. Elbisesine uymuyordu. Ama başka çaresi yoktu. Beyaz olanı güveler yemişti. Saate baktı. Bu kadrın nane yeşili, rakamları siyah, elle kurulan eski saat Molla Feyzullah'ın hediyesiydi. 9. Nana neredeydi acaba? Dışarı çıkıp bakmayı düşündü. Ama onunla karşılaşmaktan, o incinmiş, ihanete uğramış bakışlarından ödü kopuyordu. Nana onu hainlikle suçlardı. Yersiz, yanlış hevesleriyle dalga geçerdi. Meryem oturdu. Vakit geçirmek için Celil'den öğrendiği gibi tek hamlede fil çizmeye koyuldu. Tekrar tekrar. Oturmaktan her tarafı tutulmuştu. Fakat yatağa uzanamazdı. Elbisesi buruşurdu. Akreple yelkovan nihayet 11.30'u gösterince 11 tane çakıl taşını cebine soktu, dışarı çıktı. Irmağa doğru inerken Nana'nın gölgeye kubbeli bir salkım söğüdünün altına çektiği bir iskemlede oturduğunu gördü. Nana'nın onu görüp görmediğini anlayamadı. Irmağa varınca bir gün önce sözleştikleri noktada beklemeye başladı. Gökyüzünde birkaç gri, karnabahar biçiminde bulut salınıyordu. Celil ona bulutların gri olmasının nedenini açıklamıştı. Bu bulutlar öyle kesip öyle yoğundu ki üst tarafları güneş ışığını emiyor, alt tarafa, tabana kendi gölgelerini düşürüyorlardı. İşte gördüğün şey bu, Meryemco demişti. Karınlarının altındaki karanlık bölge. Aradan uzun bir süre geçti. Meryem kulübeye döndü. Bu kez açıklığın batıya bakan cephesinden dolanmıştı ki Nana onu göremesin. Saate baktı, 1'e gelmek üzereydi. O bir iş adamı diye düşündü, bir işi çıkmıştır. Yeniden ırmağa indi, biraz daha bekledi. Başının üstünde birkaç kara tavuk dönüp duruyordu. Otların arasında bir yere daldılar. Henüz olgunlaşmamış bir deve dikeninin dibinde milim milim ilerleyen tırtılı seyretti. Bacakları uyuşuncaya kadar bekledi. Bu kez kulübeye dönmedi. Pantolonunun paçalarını dizlerine kadar sıvadı, ırmağa geçti ve hayatında ilk kez tepeye inip Herat'a yollandı. Nana Herat hakkında da yanılmıştı. Kimse parmağıyla onu göstermedi. Kimse ona gülmedi. Meryem gürültülü, kalabalık, iki yanı selvili duvarlarda yürüdü. Bir yaya, bisiklet ve gari selinin kesintisiz bir akışın içinden geçti. Kimse ona taş fırlatmadı. Kimse harami demedi. Doğru düz bakan bile olmadı. Burada bir anda mucizevi bir biçimde sıradan herhangi biri olup çıkmıştı. Bir süre taşlı patikaların çaprazlamasına kestiği kocaman bir parkın ortasındaki oval havuzun yanında oyalandı. Parmaklarını havuzun kenarında duran, donuk gözlerini suya dikmiş mermer atlarda gezdirdi. Hayretle, hayranlıkla. Kağıt gemilerini yüzdüren oğlan çocuklarını belli etmemeye çalışarak seyretti. Her yanda çiçekler vardı. Laleler, zambaklar, petunyalar, taç yaprakları güneşe batmıştı. İnsanlar patikalarda geziniyor, tahta sıralara oturuyor, çaylarını yudumluyordu. Meryem burada olduğuna inanamıyordu. Yüreği heyecandan gümbür gümbürdü. Keşke Molla Feyzullah şu an görebilseydi onu. Ne kadar cesur bulurdu, ne kadar gözü pek. Onu bu şehirde bekleyen yeni yaşamın babasıyla, kız ve erkek kardeşleriyle paylaşacağı, insanları çekincesizce, koşulsuz, utanmaksızın sevebileceği, karşılığında da sevileceği bir hayatın hayaline dalıp gitti. Sonra canlı, neşeli adımlarla parkın yakınındaki geniş geçide yöneldi. Çınarların gölgesinde oturan, tezgahlarındaki kiraz piramitlerinin ya da üzüm tepeciklerinin arkasından bıkkın gözlerle ona bakan kösele yüzlü yaşlı satıcıların önünden geçti. Çocuklar yalın ayak, arabaların, otobüslerin peşinden koşuyor, ellerindeki ayva torbalarını sallıyordu. Meryem bir köşe başında durdu, yoldan geçenlere baktı, çevrelerindeki bütün bu harika, olağanüstü şeyleri nasıl böyle kayıtsız kalabildiklerini aklı almıyordu. Bir süre sonra cesaretini toplayıp tek atlı garisinde müşteri bekleyen yaşlıca adama gitti. Sinemacı Celil'in oturduğu yeri bilip bilmediğini sordu. Yaşlı adamın tombul yanakları, rengarenk çizgili bir çapanı vardı. ''Sen Herat'ı değilsin anlaşılan'' dedi cana yakın bir tavırla. ''Celil Han'ın oturduğu yeri herkes bilir. Bana gösterebilir misin?'' Arabacı elindeki karamelanın yıldızlı kağıdını açtı, sordu. ''Yalnız mısın?'' ''Evet, hadi atla, seni götüreyim.'' Parasını ödeyemem, hiç param yok. Karamela'yı kıza uzattı. İki saattir tek müşteri çıkmadığını, zaten eve dönmeye hazırlandığını söyledi. Celil'in evi yolunun üzerindeydi. Meryem gariye bindi. Yola düştüler. Yan yana, sessizce. Meryem yol boyunca baharatçılar, portakal, armut, kitap, şal, hatta atmaca satılan, önü açık tek göz dükkancıklar gördü. Çocuklar toprağa çizdikleri dairelerin içinde bilye oynuyorlardı. Çay evlerinin önünde, üzeri kilim kaplı tahta sedirlerde erkekler çay içiyor, nargile fokurdatıyorlardı. Yaşlı arabacı geniş bir sokağa saptı. Yolun iki yanına kozalaklı ağaçlar diziliydi. Ortalarda bir yerde atını durdurdu. İşte şansın varmış. Dohtar Joe, şu onun arabası. Meryem yere atladı. Adam gülümsedi, atını dehledi. Meryem bir arabaya daha önce hiç dokunmamıştı. Parmaklarını Celil'in siyah otomobilinin kaygan motor kapağında gezdirdi. Işıl ışıl jantlardaki yassılmış, genişlemiş yansısına baktı. Koltuklar beyaz deridendi. Direksiyonun arkasında içinde ibreler olan yuvarlak cam panolar vardı. Bir an kafasının içinde Nana'nın sesini, Meryem'in umutlarının parlak, sabit alevini soğuk bir duş gibi söndürüveren alaycı tıslamasını duyar gibi oldu. Titreyen bacaklarıyla evin giriş kapısına doğru ilerledi. Ellerini duvara dayadı. Öyle yüksek, öyle asık yüzlüydü ki Celil'in duvarları. Duvarın arkasından bu tarafa taşan kavakların tepesini görebilmek için başını geriye atması gerekti. Ağaçların uçları esintide iki yana sallanıyordu. Meryem onların kendisini selamladığını, hoş geldin dediğini hayal etti. İçinde kabarıp duran, gözünü korkutan dalgaları zapt etmeye, kendini toplamaya çalıştı. Kapıyı çıplak ayaklı genç bir kadın açtı. Alt dudağının hemen altında dövme vardı. Celil Han'ı görmeye geldim. Ben Meryem, kızıyım. Kızın yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Sonra bir kavrayış ışıltısı. Şimdi dudaklarında hafif bir gülümseme vardı. Halinde, tavrında ise bir heves, bir evecenlik. Burada bekle dedi çabucak. Kapıyı kapadı. Birkaç dakika geçti. Bu kez kapıyı bir erkek açtı. Uzun boylu, geniş omuzluydu. Mahmur gözleri, sakin, dingin bir yüzü vardı. Ben Celil Han'ın şoförüyüm dedi. Hiç de kaba, ters olmayan bir sesle. Neyi? Şoförü. Celil Han evde değil. Arabası burada ama dedi Meryem. Acil bir işi çıktı. Ne zaman döner söylemedi. Meryem bekleyeceğini söyledi. Adam kapıyı kapadı. Meryem yere oturdu. Dizlerini göğsüne çekti. Hava kararmaya başlamıştı bile. Karnı acıkmıştı. Gari sürücüsünün verdiği karamelayı yedi. Az sonra şoför yeniden göründü. Artık evine gitmelisin dedi. Bir saate kalmaz karanlık çöker. Karanlığa alışığım. Hem hava da soğur. Seni arabayla evine götüreyim mi? Uğradığını kendisine bildiririm. Meryem sadece bakıyordu. Öyleyse seni bir otele götüreyim. Orada rahat bir uyku çekersin. Sabah olunca duruma bakarız. Beni eve alın. Alamam. Talimat var. Bak ne zaman döneceğini kimse bilmiyor. Günler sürebilir. Meryem kollarını kavuşturdu. Adam içini çekti. Sitemle, yumuşak bir kınamayla ona baktı. Sonraki yıllarda Meryem'in teklifini kabul etseydim ve onunla birlikte kulübeye dönseydim, olaylar nasıl gelişirdi acaba diye düşünecek bolca vakti oldu. Ama kabul etmemişti. Geceyi Celil'in evinin önünde geçirdi. Gökyüzünün kararmasını, gölgelerin komşu evlerin önünü kuşatmasını seyretti. Dövmeli kız ona biraz ekmekle bir tabak pilav getirdi. Meryem istemediğini söyledi. Kız tepsiyi onun yanına bıraktı. Meryem'in kulağına ara ara sokağın aşağısından gelen ayak sesleri, açılan kapıların gıcırtısı, boğuk selamlaşmalar çarpıyordu. Lambalar yandı, donuk sarımtırak ışıklar pencereleri aydınlattı. Köpekler havladı. Açlığa daha fazla dayanamayınca pilavla ekmeği yedi. Sonra bahçelerde ötüşen cırcır böceklerini dinledi. Yukarıda bulutlar soluk bir ayın önünden akıp geçtiler. Sabahleyin sarsılarak uyandırıldı. Gözlerini açınca gece birinin gelip üzerine bir battaniye örtmüş olduğunu gördü. Omzunu sarsan şofördü. Hadi ama yeterince olay yarattın. Bas, yeter, artık gitme vakti. Meryem doğrulup oturdu, gözlerini ovuşturdu. Sırtı boynu tutulmuş, ağrıyordu. Bekleyeceğim. Dinle beni dedi adam. Celil Han seni geri götürmemi istedi. Hemen şimdi, anlıyor musun? Bu Celil Han'ın talimatı. Arabanın arka kapısını açtı. Bin hadi bakalım dedi tatlılıkla. Onu görmek istiyorum dedi Meryem yaşlar gözlerine dolarken. Şoför iş geçirdi. Bırak da seni evine götüreyim. Hadi dohtarcı ol. Meryem kalktı, ona doğru yürümeye başladı ama sonra bir anda yön değiştirdi ve kapıya doğru koştu. Omzunda şoförün tutmaya, kavramaya çalışan parmaklarını hissetti. Bir silkinişte ondan kurtuldu, açık kapıdan içeriye daldı. Birkaç saniye sonra Celil'in bahçesindeydi. Meryem'in gözüne ilk iç bitkilerle dolu, ışıl ışıl cam bir yapı çarptı. Sonra ahşap kafes işlerine sarılmış üzüm asmaları, fri taş bloklardan yapılma bir balık havuzu, meyve ağaçları ve dört bir yanda parlak renkli çiçek öbekleri. Bütün bunları hızla tarayan gözleri sonunda yuvarlak bir yüze kondu. Bahçenin karşı tarafında üst kattaki pencerelerin birindeydi. Yalnızca bir anlığına şöyle bir belirmişti. Ama yeterli bir süreydi. Meryem'in gözlerinin irileştiğini, ağzın açıldığını görmesine yetmişti. Sonra kayboldu. Bir el uzandı, bir ipi hızla çekti, perdeler indi. Sonra bir çift el onu koltuk altlarından yakalayıp havaya kaldırdı. Meryem tekmeler savurdu. Cebindeki çakıl taşları fırladı, sağa sola saçıldı. Arabaya götürülüp arka koltuğun soğuk derisine bırakılıncaya kadar tekme atmayı, ağlamayı sürdürdü. Şoför arabayı kullanırken alçak sesli, avutucu sözler söyledi. Meryem onu duymadı. Sarsılıp durduğu arka koltukta yol boyunca ağladı. Acı, öfke, hüsran yaşlarıydı bunlar. Ama temelinde derin, çok derin bir utanç yatıyordu. Celil'e inanmakla ne büyük aptallık ettiğini, giyeceği kıyafeti, uyumsuz hicabı nasıl dert ettiğini, buralara kadar yürüdüğünü, kapıdan ayrılmamakta direndiğini, bir sokak köpeği gibi kaldırımda sabahladığını düşündükçe artan bir utanç. Annesinin yaralı görüntüsüne, ağlamaktan şişmiş gözlerine boş verdiği için de utanıyordu. Onu uyaran, baştan beri haklı olan Nana'yı hiçe saydığı için. Erkeğin o üst kat penceresindeki yüzü hiç aklından çıkmıyordu. Meryem'in sokakta uyumasına göz yummuştu, sokakta. Meryem uzandığı arka koltukta ağladı. Doğrulup oturmak, görülmek istemiyordu. Bu sabah kendini nasıl küçük düşürdüğünden bütün Herat haberdardı sanki. Molla Feyzullah'ın şu an yanında olmasını, kendini onun kucağına, gönül alıcı sözlerine bırakabilmeyi öyle çok isterdi ki. Bir süre sonra yol tümsekli, engebeli bir hal aldı. Arabanın burnu havaya kalktı, Herat'ta Güldaman arasındaki yokuşu tırmanmaktaydılar. Meryem şimdi Nana'ya ne diyeceğini düşünüyordu. Nasıl özür dileyecekti, onun yüzüne nasıl bakacaktı? Araba durdu, şoför onun inmesine yardım etti. Seni geçireyim dedi. Meryem onun öne düşmesine izin verdi, adam karşıya geçti. Patikayı tırmanmaya başladı. Yolun kenarında hanım eli öbekleri boyatmıştı. Tüylü it boğanlarda. Arılar yer yer parlayan kır çiçeklerinin üstünde vızıldayıp duruyordu. Adam onun elini tuttu, ırmağa geçmesine yardım etti. Sonra bıraktı. Herat'ın ünlü 120 günlük rüzgarının yakında başlayacağını söyledi. Öğlen başlayıp gün batımına kadar durmaksızın eseceğini, tahtarcıkların tam bir beslenme cinnetine gireceğini. Sonra birden kızın tam önünde zınk diye duruverdi. Geri döndü, eliyle onun gözlerini örtmeye, geldikleri yöne, gerisin geri itmeye çalıştı. Geri dön, hayır sakın bakma, dön arkanı, geri dön. Ama yeterince hızlı davranamamıştı. Meryem gördü. Ani bir isinti, salkım söğüdün yere sarkan dallarını bir perdeymişçesine aralayınca, Meryem de ağacın altındaki şeyi bir anlığına görebildi. Yere devrilmiş, yüksek sırtlı iskemle. Yüksekteki dalların birinden sarkan ip, ucunda sallanan Nana. Nana'yı Güldaman mezarlığının bir köşesine gömdüler. Molla Feyzullah mezarın başında dua okur, erkekler Nana'nın kefenli bedenini çukura indirirken, Meryem kadınların arasında Bibico'nun yanında durdu. Daha sonra Celil onunla birlikte kulübeye geldi. Onları eşlik eden köylülere, taziyecilere abartılı bir Meryem'e kol kanat germe gösterisi sundu. Kızın birkaç parça eşyasını toplayıp bir bavula koydu. Uzandığı yatağın kenarına ilişti, yüzünü yelpazeledi. Alnını okşadı. Yaslara, kederlere batmış bir yüzle bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Herhangi bir şey diye tekrarladı iki kez. Molla Feyzullah'ı istiyorum dedi Meryem. Elbette, kendisi dışarıda. Gidip çağırayım. Molla Feyzullah'ı o bükük belli karaltısını kulübenin kapısında görünce o gün ilk kez ağladı Meryem. Ah Meryemciğim, gelip kızın yanına oturdu, yüzünü ellerinin arasına aldı. Durma, ağla yavrum, doyasıya ağla. Utanılacak bir şey yok bunda. Ama kızım, Kur'an'ın dediklerini de hiç unutma. Ne mutlu ki ona, yaradanın ahiretine göçene, her şeye güç veren, ölümü ve yaşamı yaratan, seni onlarla sığınayan Rabbin yanına. Kur'an gerçeği söyler kızım. Bize reva gördüğü her imtihanın, her üzüntünün gerisinde mutlaka bir nedeni vardır Tanrı'nın. Ama Meryem, Tanrı'nın sözleriyle avunacak halde değildi. O gün değil, o sırada değil. Duyabildiği tek şey, Nana'nın gidersen ölürüm, gidersen yaşayamam diyen sesiydi. Elinden tek gelense, gözyaşlarını Molla Feyzullah'ın ellerinin benekli, kağıt inceliğindeki derisine akıtmaktı. Şehre dönüş yolunda Celil arka koltukta Meryem'in yanında oturdu. Elini onun omzuna attı. Benimle kalabilirsin Meryemciğim dedi. Sana bir oda hazırlamalarını tembihledim bile. Üst katta. Orayı seveceksin. Manzaralı, bahçeye bakıyor. Meryem ilk kez onun Nana'nın kulaklığıyla duyuyordu. Hep var olan, altlarda, gerilerde gizlenen yapmacıklığı, kof sahte güvenceleri ilk kez apaçık, olanca duruluğuyla duyabiliyordu. Bir türlü başını kaldırıp onun yüzüne bakamadı. Araba Celil'in evin önünde durunca şoför inip kapılarını açtı. Meryem'in bavulunu taşıdı. Celil iki eliyle omuzlarından kavradığı kızı yönlendirdi. İki gün önce Meryem'in onu beklediği, önündeki kaldırımda sabahladığı ana kapıdan geçirdi iki gün önce. Meryem'in dünyadaki tek arzusunun Celil'le birlikte bu bahçeye girmek olduğu, günün üstünden bir ömür geçmişti sanki. Hayatının nasıl bu kadar çabuk, böyle bir anda alt üst olabildiğini Meryem'in aklı almıyordu. Gözlerini yerden, patikanın gri taşlarını çiğneyen ayaklarından kaldırmadı. Bahçede birileri olduğunu farkındaydı. Fısıldaşan, Celil'le ikisinin yaklaştığını görünce kenara çekilen birileri. Üst kattaki camlardan ona dikilmiş olan gözlerin ağırlığını hissediyordu. Evin içinde de yere bakmayı sürdürdü. Kestane rengi bir halının üstünde yürüyorlardı. Sürekli yinelenen, mavili sarılı, sekizgen bir deseni vardı. Gözünün ucuyla mermer heykel kaidelerini, vazoların alt kısımlarını, duvarlardaki rengarenk halıların püsküllerini görebiliyordu. Celil'le birlikte tırmanmaya koyuldukları merdiven de her basamağa çivilenmiş benzer bir halıyla kaplıydı. Sahanlıkta Celil onu sola döndürdü, uzun halı kaplı bir koridordan geçirdi. Bir kapının önünde durdu, kızın geçmesi için açtı. Kız kardeşlerin Nilüfer'le Atiye bazen burada oynarlar dedi. Ama genellikle burayı konuk odası olarak kullanıyoruz. Bence burada rahat edeceksin. Güzel değil mi? Odadaki yatağın üzerinde bal peteği örgüsüyle sık dokunmuş yeşil bir örtü vardı. Aşağıdaki bahçenin görünmesi için açılmış olan perdeler örtüyle bir örnekti. Yatağın baş ucundaki üç çekmeceli bir komodin, üzerinde de bir vazo. Duvarlardaki raflarda Meryem'in tanımadığı birilerinin çerçeveli resimleri. Raflardan birinde birbirinin tıpatıp eşi, giderek küçülen tahta bebeklerden oluşan bir koleksiyon vardı. Boy sırasına göre dizilmişlerdi. Celil onu baktığını görünce matruşka bebekleri dedi. Moskova'dan almıştım. İstersen onlarla oynayabilirsin. Mahsur yok. Meryem yatağa oturdu. İstediğin bir şey var mı diye sordu erkek. Meryem yatağa uzandı. Gözlerini kapadı. Biraz sonra onun kapıyı yavaşça çektiğini duydu.